Bugün, Hazreti Muhammed'in hayatını ve İslam'ın ilk yıllarını etkileyici bir anlatımla ele alan ilk Müslüman kitabına yakından bakacağız. Lesley Hazleton, Hazreti Muhammed'in yaşam öyküsünü erken dönem kaynaklarına, tarihsel olaylara ve insan psikolojisine dayanarak ele alıyor. Onu sadece bir dini lider olarak değil, zor ve çalkantılı bir dünyada yolunu arayan, büyük mücadeleler veren ve içinde yaşadığı toplumun adaletsizliklerine karşı çıkan bir insan olarak anlatıyor. İlk Müslüman, Hazreti Muhammed'in çocukluğundan peygamberliğine, Mekke'de yaşadığı baskılardan İslam toplumunun doğuşuna kadar uzanan süreci akıcı bir dille ortaya koyuyor. Kitap, bütün zorluklara ve eşitsizliklere rağmen nasıl büyük bir inancın, güçlü bir toplumsal değişim hareketine dönüştüğünü gösteriyor. Bu yönüyle eser, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan bir biyografi olmasının yanı sıra İslam'ın doğuşunu, sosyal adalet arayışını ve bu mirasın günümüz dünyasındaki anlamını düşünmeye çağıran etkileyici bir yapıttır. Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Hazreti Muhammed'in doğumundan peygamberliğine kadar geçen süreç ele alınır. İkinci bölüm, peygamberlik döneminden 630 yılında Mekke'nin fethine kadar yaşanan gelişmelere odaklanır. Üçüncü bölümde ise Mekke'nin fethedilmesinden Hazreti Muhammed'in vefatına kadar uzanan son dönem anlatılır. İlk bölümden özetimize ve incelememize başlayalım. Birinci bölüm, yetim. Hazreti Muhammed 40 yaşına geldiğinde Mekke'de tanınan, güvenilen, evli ve itibarlı bir tüccardı. Yaşamının dönüm noktası, 610 yılında Hira Dağı'nda gerçekleşti. Hazreti Muhammed bu deneyimi sevinç ve coşkuyla değil, korku ve şüpheyle karşıladı. Belirsizlik içinde yaşadığı şeyin bir halüsinasyon olup olmadığını düşündü. Akıl sağlığını sorguladı ve derin bir sarsıntı yaşadı. Bu tepki, geleneksel olarak coşkulu ve huzurlu olduğu varsayılan mistik deneyim anlayışla keskin bir tezat oluşturur ve onun insani yönünü öne çıkarır. Bu nedenle Hazreti Muhammed'in tasviri, insanlığını gizleyen idealize edilmiş anlatıların gölgesinden çıkarılmalıdır. O, bir peygamber olarak saygı görse de yaşam deneyimi sıradan insani kusurları, korkuları ve tereddütleri de içerir. Bu yüzden idealin ardındaki insanı anlamak, onun önemsiz bir konumdan yeni bir topluluk kuran bir lidere nasıl dönüştüğünü kavramak için gereklidir. Hazreti Muhammed'in yaşamını anlamada İbn İshak ve Taberi gibi erken İslam tarihçileri önemlidir. Çünkü tarihsel doğrulukla dindarlık arasında denge kurmaya çalışmış, sözlü geleneklerdeki çelişkileri de göstermişlerdir. Hazleton ise Hazreti Muhammed'i aşırı yüceltmeden veya klişelere kapılmadan, insani yönüyle kavramayı önerir. Ona göre Hazreti Muhammed'in hayatı, inanç ve çatışma arasında ilerleyen, sosyal adalet, otoriteye meydan okuma ve gerçek mücadelelerle şekillenen bir anlatıdır. Bu yüzden hikayesi sadece geçmişe değil, bugüne de aittir. Hazreti Muhammed yetim olarak dünyaya geldi. Bu durum dönemin toplumunda olumsuz çağrışımlar taşıyordu. Babası Abdullah, bir ticaret yolculuğu sırasında erken yaşta vefat etti ve Hazreti Muhammed, erkek soyunun büyük önem taşıdığı bir toplumda baba figüründen yoksun kaldı. Dedesi Abdülmuttalib ise aile şerefini korumaya çalışan güçlü bir şahsiyetti. Rivayete göre 10 oğlundan birini kurban etmeye yemin etmiş, bir dizi ilahi yönlendirme sonucunda Abdullah seçilmiş. Ancak bir kâhin buna karşı çıkmış ve onun yerine 100 deve kurban edilmişti. Bu aile hikayesi, Hazreti Muhammed'in doğumunu hem kayıp hem de ilahi işaretlerle bağlantılı bir çerçeveye yerleştirmişti. Kuraklık nedeniyle Hazreti Muhammed, Bedevi Halime'nin yanına verildi ve bu süreçte göçebe yaşamı yakından tanıdı. Halime'nin ailesi onun gelişini bereket saydı. Çölde yetişmesi, Hazreti Muhammed'e onur, sadakat ve dayanıklılık gibi bedevi değerlerini kazandırdı. Ancak yetimliği, onu aynı zamanda kırılgan ve dışlanmış bir konuma yerleştirdi. Böylece Hazreti Muhammed, bir yandan bedevi idealleriyle büyürken, diğer yandan soy bağının belirleyici olduğu Mekke toplumunda yalnızlaştı. Bu deneyimler, ilerideki öğretilerine özgün bir bakış açısı kazandırdı. Hazreti Muhammed'in çocukluğu, onu himayesine alan Halime'nin yanında şekillendi. Çölde geçen bu dönem ona sade ama zorlu bir hayat sundu. Dayanıklılığı, doğayı tanımayı, sürü gütmeyi ve kendi kendine yetmeyi öğrendi. 5 yaşında Mekke'ye dönmesi ise büyük bir kırılma oldu. Göçebe çöl yaşamından, statünün belirleyici olduğu şehir hayatına geçti. Saygın Kureyş kabilesinden gelse de babasızlığı ve yetimliği nedeniyle yalnızlık, yabancılık ve önemsizlik duygularıyla karşılaştı. Bu dışlanmışlık, onun kimlik arayışını, direncini ve ilerideki liderlik yönünü besleyen temel deneyimlerden biri haline geldi. Hazreti Muhammed'in Mekke'ye dönüşünden kısa bir süre sonra annesiyle birlikte Medine'ye zorlu bir yolculuğa çıkması, onun yaşamındaki bir başka önemli safhaydı. Dönüş yolunda İmine'nin kervan molasında ölmesiyle Hazreti Muhammed artık hem yetim hem de öksüz kalmış oldu. Mekke'ye döndüğünde dedesi Abdülmuttalib'in gözdesi haline geldiği anlatılır. Fakat tarihsel anlatılar bu durumu aşırı duygusal bir tabloyla sunuyor olabilir. Mekke'deki gerçeklik, yetim statüsü ve ailesiyle toplum içindeki karmaşık ilişkiler düşünüldüğünde, Hazreti Muhammed'in kendisini dışlanmış hissetmesine yol açmış olması daha olasıdır. Mekke'nin canlı ticaret ortamında büyüyen Hazreti Muhammed, kutsallık ile ekonomik çıkarların birbirinden ayrılmadığı bir toplumu yakından gözlemledi. Kureyş kabilesi, hem dini merkez hem de ticari güç kaynağı olan Kâbe üzerindeki hakimiyeti sayesinde şehirde etkili bir konuma yükselmişti. Hazreti Muhammed, bu düzen içinde bir yandan kutsal kabul edilen değerleri, diğer yandan zenginlik, ayrıcalık ve yoksulluk arasındaki keskin uçurumu gördü. Kâbe, yalnızca taşlardan oluşan bir yapı değil, Tanrı'nın varlığıyla ilişkilendirilen kutsal bir merkezdi. Çevresinde farklı kabilelere ait putlar bulunuyordu. Bu putlar daha küçük tanrıları temsil etse de nihayetinde daha yüce varlık sayılan Allah'a bağlı görülüyordu. Bu durum, dönemin inanç dünyasının basit değil, karmaşık ve katmanlı olduğunu gösterir. Kureyş'in özellikle hac üzerindeki kontrolü büyük kazançlar sağlarken, zenginlerle dışlanmış kesimler arasındaki eşitsizlik derinleşmişti. Hazreti Muhammed, çocukluğundan itibaren bu adaletsizliklerle yüzleşti. Ukaz'daki yıllık fuarda karşılaştığı farklı inançlar, fikirler ve peygamberlik iddiasındaki kişiler ise ilerideki öğretileri için zengin bir düşünsel zemin oluşturdu. Dedesinin vefatı sonrası amcası Ebu Talib'in himayesine girdi. Fakat aile içinde tam anlamıyla yer edinemedi. 8 yaşındaki Hazreti Muhammed önce deve güttü. Sonra ticaret kervanlarında çalışarak aileye katkı sağladı. Hazreti Muhammed'in kervanı Şam'a giden kuzey yolunda ilerlerken, Bahira adlı bir Hristiyan rahiple karşılaştı. Bahira, Hazreti Muhammed'in gelecekte önemli bir role sahip olacağına dair bazı işaretler gördü. Özellikle peygamberlik mührü dikkatini çekti. Bu durum, onun hayatındaki sıradanlık ile olağanüstülük arasındaki gerilimi gösterir. Şam gibi şehirlere yaptığı yolculuklar, farklı dinleri, kültürleri ve anlatıları tanımasını sağladı. Bu deneyimler, tek tanrı düşüncesini zenginleştirdi ve parçalanmış bir dünyada birlik arzusunu güçlendirdi. Zamanla Ebu Talib'in güvenini kazandı. Ticaret, müzakere ve diplomasi becerileri edindi. Ancak kuzeni Fakita ile evlenme isteği, yetimliği ve maddi yetersizliği nedeniyle reddedildi. Bu olay, ailevi ve sosyal sınırlarını ortaya koydu. Ebu Talib'in Hazreti Muhammed'i başlangıçta damat olarak reddetmesi önemli bir ayrılığa yol açsa da sonunda aralarındaki bağ güçlendiren bir sürece dönüştü. Bu noktada Hazreti Muhammed, kendisinden 15 yaş büyük, varlıklı bir dul olan Hatice ile evlendi. Bu, dönemi için nadir görülen bir durumdu. Hatice, işlerini yönetecek güvenilir birine ihtiyaç duyduğu için, Hazreti Muhammed'e evlenme teklif etti. Aralarındaki sevgi zamanla gelişti ve birkaç çocuk sahibi oldukları uzun bir birlikteliğe dönüştü. Hatice'nin mali bağımsızlığı ile Hazreti Muhammed'in güçlü ahlaki kişiliği, evliliklerinin temelini oluşturdu. Mütevazı hayatları ve hayırseverlikleri, sosyal eşitliği önemseyen ortak değerlere sahip olduklarını gösterdi. Hatice, Hazreti Muhammed'in Mekke toplumunda yolunu bulmasına destek oldu. İkisi de dönemin dini kalıplarına mesafeli duran haniflerden etkilendi. Hazreti Muhammed, yalnız ibadetlerle manevi berraklık aradı ve tevhid anlayışına yöneldi. Bu süreçte Kâbe'nin selden sonra yeniden inşası, onun toplum içindeki saygınlığını artırdı. Siyah taşın yerine konulması konusunda kabileler arasında anlaşmazlık çıkınca, Hazreti Muhammed diplomatik bir çözüm buldu. Bu olay, onun liderlik yeteneğini ve ileride üstleneceği daha geniş rolün işaretlerini ortaya koydu. Hazreti Muhammed 40 yaşına geldiğinde Ramazan ayında Hira Dağı'na çekildi. Hira Dağı'nda Cebrail meleğiyle karşılaştı ve melek ona oku dedi. Bu güçlü an, Hazreti Muhammed'de dehşet ve ezici bir hayranlık duygusu doğurdu. Yaşadığı deneyimin büyüklüğüyle boğuştu. Bu deneyim, sıradan korkudan öte, ilahi bir huşu ve sarsıntı yarattı. İlahi sözün Hazreti Muhammed'e ulaşması, peygamberlik görevinin başlangıcıydı. Dağdan inince Hatice'ye sığındı. Hatice'nin inancı ve desteği ona güç verdi. Büyük değişimin kapısını açtı. İkinci bölüm, sürgün. Hazreti Muhammed, yeni peygamberlik rolüyle baş etmeye çalışırken, ilk vahiyden sonra gelen 2 yıllık sessizlik döneminde derin bir yalnızlık, kaygı ve şüphe yaşadı. Haftalar geçtikçe ve yeni bir vahiy gelmedikçe, Hazreti Muhammed umut ile umutsuzluk arasında gidip geldi. Onun yaşadığı şüphe, inançsızlığın değil, tam tersine gerçek inancın önemli bir parçası olarak görünür. Çünkü mutlak kesinlik çoğu zaman dogmatizme yol açarken, sahici inanç insanın yanılma ihtimalini de kabul etmesini gerektirir. Sonunda vahiy yeniden başladı ve Duha suresi olarak bilinen ayetlerle Hazreti Muhammed'e yalnız bırakılmadığı bildirildi. Bu vahiyler, doğada ve insan hayatında ilahi varlığın izlerini gösterirken, insan ile dünya arasındaki güçlü bağ da vurgular. Böylece Kur'an'ın erken dönem mistik yönü belirginleşmeye başladı. Hazreti Muhammed, yaklaşık 1 yıl boyunca vahiyleri gizlice aldıktan sonra mesajını açıkça duyurmaya çağrıldı. Akrabalarının toplandığı bir buluşmada Kur'an'dan ayetler okudu. Ancak başta amcası Ebu Leheb olmak üzere bazı yakınları onu reddetti. Buna rağmen kuzeni Ali destek verdi ve yanında duracağına söz verdi. İlk vahiyler zamanla daha güçlü ve toplumsal bir anlam kazandı. Hazreti Muhammed'e, Mekke toplumundaki ahlaki bozulmaya karşı çıkması bildirildi. Ayetler, zenginliğin insanları körleştirmesini, açgözlülüğü, eşitsizliği ve güçlülerin duyarsızlığını eleştiriyordu. İnsanlar adalete, merhamete, eşitliğe ve gerçek değerlere dönmeye çağrıldı. Bu mesaj yalnızca manevi değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi bir uyarıydı. Geçmiş peygamberlerin reform çağrılarıyla benzerlik taşıyor. Soy ya da sınıf farkı gözetmeden herkesin sorumluluğunu vurguluyordu. Arapça gelen vahiyler, Arabistan kabilelerine özgün bir kimlik kazandırdı ve toplumsal sorumluluğa dayalı yeni bir düzen fikrini ortaya koydu. Hazreti Muhammed'in mesajı, yalnızca ruhani bir öğreti değil, Mekke'deki sosyal ve ekonomik adaletsizliklere karşı güçlü bir eleştiri olarak ortaya çıktı. Zenginlik, güç, soy üstünlüğü ve kabile gururu üzerine kurulu düzeni sorguladı. Başlangıçta az sayıda takipçisi olsa da Kureyş elitleri onu giderek büyüyen bir tehdit olarak görmeye başladı. Böylece İslam, zamanla ayrı bir dini ve toplumsal harekete dönüştü. Hazreti Muhammed artık yalnızca iç şüpheleriyle değil, dış düşmanlıkla da mücadele etmek zorundaydı. Mekke'de gerilim büyürken Ebu Talip, Kureyş liderlerinin baskısına rağmen Hazreti Muhammed'i korumaktan vazgeçmedi. Çünkü aile koruması, İslam öncesi Arabistan'da bir insanın güvenliği için hayatiydi. Kureyş, Hazreti Muhammed'i susturmak amacıyla ona güç, servet ve itibar teklif etti. Fakat o mesajından ödün vermedi. Bu kararlılık, halk arasındaki saygınlığını artırdı. Ardından Haşimilere yönelik ağır sosyal ve ekonomik boykot uygulandı. Boykot aile bağlarını, dostlukları ve Mekke içindeki dengeleri sarstı. Buna rağmen bazı kişiler gizlice destek vermeye devam etti. İnananlar ise artan şiddet karşısında dayanışmayı güçlendirdi. Bu baskı ortamında Hamza ve Ömer gibi güçlü ve itibarlı kişilerin Müslüman olması, Mekke'deki dengeleri kısmen değiştirdi. Onların İslam'a katılması, müminlerin toplum içindeki görünürlüğünü ve saygınlığını artırırken, Kureyş liderlerini de izledikleri baskı politikasını yeniden düşünmeye zorladı. Fakat bu süreç Hazreti Muhammed için derin bir iç gerilim de taşıyordu. Takipçilerinin uğradığı eziyetler, dışlanmalar ve saldırılar karşısında büyük bir sorumluluk hissediyor. Zaman zaman içine kapanıyor, teselliyi dua ve vahide arıyordu. Gelen vahiler ise ona sabrı, dirençli olmayı ve inançtan ödün vermemeyi telkin ediyordu. Bu dönemde, İslam tarihi tartışmalarında şeytan ayetleri olarak anılan olay da gündeme gelir. Rivayete göre Hazreti Muhammed, Kureyş'le bir uzlaşma zemini oluşabileceği düşüncesiyle yerel tanrılara değinen bazı sözler söyler. Ancak daha sonra bunların ilahi vahyin parçası olmadığını, şeytanın etkisiyle ortaya çıktığını fark eder. Bu durum onda derin bir üzüntü ve sarsıntı yaratır. Ardından gelen vahiy, bu yanlışı düzeltir ve Tanrı'ya ortak koşmayı kesin biçimde reddeder. Bu olay, bir yandan Hazreti Muhammed'in insani yönünü ve yaşadığı ağır psikolojik baskıyı gösterirken, diğer yandan rakiplerine onu eleştirmek için yeni bir fırsat sunar. Buna rağmen sonuçta onun mesajının özü daha da netleşir. İnanç, geçici uzlaşmalar üzerine değil, tavizsiz bir tevhid anlayışı üzerine kurulmalıdır. Sonunda boykot kaldırılmıştı. Ancak bu arada Hatice'nin ölümü Hazreti Muhammed'i derinden sarsmıştı. Kısa süre sonra Ebu Talip de vefat edince hem duygusal hem siyasi korumasını kaybetmişti. Ebu Leheb'in karşı çıkışıyla Kureyş'in baskısı artmış. Hazreti Muhammed ise mesajından ödün vermeyerek topluluğuyla arasındaki gerilimi derinleştirmişti. Artan baskılar karşısında Hazreti Muhammed, Taif'e giderek kendisine koruma aradı. Fakat burada da reddedildi, hatta saldırıya uğradı. İşte bu kayıp, yalnızlık ve tehlike döneminde İsra veya gece yolculuğu olarak bilinen Miraç hadisesini yaşadı. Rivayete göre Cebrail onu Kâbe'den Kudüs'e götürmüş. Ardından göklere yükseltmişti. Orada önceki peygamberlerle karşılaşmış ve ilahi destekle teselli bulmuştu. İlk tarihçiler bu olayı kimi zaman gerçek bir yolculuk, kimi zaman manevi bir vizyon olarak yorumlamıştı. Bu deneyimden sonra Hazreti Muhammed'in rolü belirgin biçimde değişmişti. Artık yalnızca vahiy alan bir elçi değil, doğacak topluluğun kaderini şekillendirecek aktif bir liderdi. 7. yüzyıl Arabistan'ında kimlik, şehir ve kabile bağlarıyla tanımlanıyordu. Mekkeli olmak onun için Kureyş'e ve Kâbe'nin merkezi konumuna bağlılık demekti. Ancak tehditler artınca yurdunu terk etme gerçeğiyle yüzleşti. Bu ayrılık, kökleriyle yeni bir başlangıç arasında kalan her göçmenin iç parçalanmasını yansıtıyordu. Medine, aile bağları sayesinde bütünüyle yabancı değildi. Yakında onun geleceğini belirleyecek yeni merkez olacaktı. Haç dönemlerinde Medine'den gelen bazı kişiler, Hazreti Muhammed'in öğretilerini duymuş ve kabileler arasındaki çatışmalara çözüm bulabileceğini düşünerek ondan yardım istemişti. Bu görüşmeler zamanla bağlılık yeminlerine dönüşmüş. Böylece Hazreti Muhammed yalnızca peygamber değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi bir lider olarak da kabul edilmeye başlamıştı. 622 yazında hicret gerçekleşti. Hazreti Muhammed ve takipçileri, evlerini, aile bağlarını ve eski hayatlarını geride bırakarak Medine'ye göç etti. Kureyş'in suikast planından haberdar olan Hazreti Muhammed, Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den ayrılmış, bir mağarada gizlenmiş ve ardından Medine'ye doğru zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Medine'ye gelişi, İslam tarihinin dönüm noktası oldu ve Müslüman takviminin başlangıcı kabul edildi. Medine'de muhacirlerle ensar arasında dayanışma kurulmuş. Yeni topluluk kendi merkezini ve düzenini oluşturmaya başlamıştı. Hazreti Muhammed, farklı kabileleri ve Yahudi topluluklarını da kapsayan bir belgeyle barış, savunma ve ortak sorumluluk ilkelerini belirledi. Bu süreçte ümmet, kabile bağını aşan yeni bir aidiyet biçimi haline geldi. Fakat Mekke ile gerilim sürdü. Ticaret yollarına yönelik baskınlar, yeni topluluğun ekonomik ve siyasi kırılganlığını gösterdi. Böylece Hazreti Muhammed'in liderliği, yalnızca manevi rehberlikten, ahlak ile hayatta kalma zorunluluğu arasında denge kuran stratejik bir önderliğe dönüştü. Hazreti Muhammed'in Medine dönemindeki liderliği, özellikle Bedir Savaşı ile birlikte yeni ve daha karmaşık bir aşamaya geçmişti. Başlangıçta Kur'an'ın mesajı sabrı, barışı ve direnmeyi öne çıkarırken, Mekke ile yaşanan gerilimlerin artması Müslüman topluluğu savunma, güç kullanımı ve siyasi varlığını koruma sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştı. 17 Mart 624'te gerçekleşen Bedir Savaşı, bu dönüşümün en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Hazreti Muhammed, Şam'dan dönen ve Ebu Sufyan'ın yönettiği zengin Mekke kervanını hedef alarak oldukça riskli bir adım attı. Bu hamle, Kureyş'i doğrudan kışkırtıyordu. Fakat aynı zamanda Medine'de otoritesini göstermek ve çevredeki kabilelerin desteğini kazanmak açısından stratejik görülüyordu. Mekkeliler bu meydan okumayı hafife almadı ve güçlü bir orduyla harekete geçti. Bedir'de iki taraf karşı karşıya geldiğinde Hazreti Muhammed su kaynaklarını kontrol eden avantajlı bir konum elde etmişti. Çatışma beklenmedik biçimde başladı. Mekke ordusu düzensizlik yaşarken Müslümanlar daha disiplinli ve birlik içinde hareket etti. Sonuçta Müslümanlar kesin bir zafer kazandı. Bu zafer yalnızca askeri bir başarı değildi. Hazreti Muhammed'in itibarını büyük ölçüde artırdı ve Arabistan'daki güç dengelerinin değişmeye başladığını gösterdi. Mekkeliler moral olarak sarsıldı. Birçok kabile ise yeni duruma göre pozisyonunu yeniden değerlendirmeye başladı. Bedir'den sonra Hazreti Muhammed'in Medine'deki Yahudi kabileleriyle ilişkileri de gerildi. Başlangıçta onun peygamberlik iddiasına temkinli yaklaşan bazı Yahudi toplulukları, onu beklenen şekilde desteklemedi. Bu durum Hazreti Muhammed'de bir tür yalnız bırakılmışlık ve ihanete uğramışlık duygusu doğurdu. Kaynuka kabilesi, artan siyasi gerilimin ilk hedeflerinden biri haline geldi. Bir pazar yeri olayı bahane edilerek kaleleri kuşatıldı ve sonunda Medine'den sürüldüler. Bu gelişme, Hazreti Muhammed'in artık yalnızca manevi bir rehber değil, aynı zamanda siyasi otoritesini kararlı biçimde kullanan bir lider olduğunu gösterdi. Bu dönemde namaz yönünün Kudüs'ten Mekke'ye çevrilmesi de önemli bir sembolik değişimdi. Bu karar, hem Mekke'ye yönelik yeniden odaklanmayı hem de İslam'ın Yahudi dini kimliğinden ayrı, bağımsız bir inanç topluluğu olarak şekillenmesini simgeliyordu. Bedir'den sonra Kureyş liderliği Ebu Sufyan'ın elinde daha dikkatli ve hesaplı bir stratejiye yöneldi. Ebu Sufyan, Hazreti Muhammed'i yalnızlaştırmaya, ona karşı geniş bir koalisyon oluşturmaya ve Medine çevresindeki kabileleri çatışmanın dışında tutmaya çalıştı. Uhud Savaşı ise Bedir'in yarattığı güven duygusunu ağır biçimde sarstı. Medine'de Mekkelilere karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda farklı görüşler vardı. Genç göçmenler onurlarını geri kazanmak için açık savaşı savunurken, İbn Ubey gibi bazı isimler savunmada kalmanın daha doğru olacağını düşünüyordu. Hazreti Muhammed daha küçük bir kuvvetle sayıca üstün Mekkelilere karşı çıktı. Başlangıçta Müslümanlar üstünlük sağladı. Fakat okçuların yerlerini terk etmesi savaşın gidişatını değiştirdi. Mekkeliler karşı saldırıya geçti. Hazreti Muhammed yaralandı. Hamza öldürüldü ve Müslüman topluluk derin bir travma yaşadı. Bu yenilgi, Medine içinde sadakat ve muhalefet sınırlarının daha sert çizilmesine yol açtı. Medine'de iç baskılar artarken Hazreti Muhammed, Mekke ticaret yollarına yönelik hamlelerini de yoğunlaştırdı. Bu strateji, Kureyş'in ekonomik gücünü zayıflatmayı ve Medine'deki muhalefeti kontrol altında tutmayı amaçlıyordu. 627'de Ebu Sufyan, Gatafan Bedevileri ve bazı Yahudi unsurlarla birlikte Medine'ye karşı büyük bir koalisyon kurdu. Hazreti Muhammed saldırıyı önceden sezdi, şehrin savunmasız bölgelerine hendek kazdırdı ve bu alışılmadık savunma yöntemi Mekkelilerin planlarını bozdu. Hendek muharebesi uzun sürdü. Fakat Mekkeliler kesin bir sonuç alamadan geri çekilmek zorunda kaldı. Kuşatma sonrasında Hazreti Muhammed, Medine'de kalan Kureyza kabilesine yöneldi. Onları Mekkelilerle işbirliği yapmakla suçladı. Kabile kuşatıldı ve teslim olduktan sonra haklarında Sa'd İbni Mu'ad hüküm verdi. Erkeklerin idam edilmesine, kadın ve çocukların esir alınmasına karar verildi. Bu olay tarih boyunca en tartışmalı hadiselerden biri olarak kaldı. Bazıları bunu savaş şartları ve ihanet suçlamalarıyla açıklarken, bazıları liderlik, ahlak ve siyasi zorunluluk arasındaki sert çelişkinin bir örneği olarak değerlendirdi. Tarihte hiçbir geri dönüş Hazreti Muhammed'in Mekke'ye dönüşü kadar simgesel olmamıştır. Dönüş 628 yılı başlarında bir rüya ile başladı. Rüyasında Hazreti Muhammed, ihram kıyafetiyle Kabe'nin önünde duruyordu. Peygamberin liderliğinde 700 kişilik silahsız Müslüman kafile, umre yapmak amacıyla Hudeybiye'ye geldi. Burada Mekke ile Medine arasında 10 yıl sürecek saldırmazlık anlaşması yapıldı. Ve bir yıl sonra umre ziyareti için peygamberin şehre girmesine izin verildi. Bu anlaşmaya uygun olarak kaza umresi 629 yılı Şubat ayında 2000 Müslümanla gerçekleştirildi. Kaza umresinden 6 ay sonra iki Bedevi kabilesinin husumeti barışın bozulmasına sebep oldu. Ve iki şehir arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Sonunda 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti. Hazreti Muhammed, Ebu Sufyan gibi önemli Mekkeli liderlerle önceden anlaşarak büyük bir orduyla şehre girdi. Fakat bu giriş mümkün olduğunca barışçı bir nitelik taşıdı. Mekkelilere güvenlik sağlandı. Eski hiyerarşiler kaldırıldı ve yeni düzen ilan edildi. Böylece Hazreti Muhammed'in liderliği, yalnızca savaşçı ya da yalnızca barışçı bir figürle açıklanamayacak kadar çok katmanlı bir tarihsel tecrübe olarak ortaya çıktı. Onun etkisi, Arap Yarımadası'nın siyasi, toplumsal ve dini yapısını kökten değiştirdi. 3. Bölüm. Lider. Hazreti Muhammed Mekke'ye girdiğinde, zaferini intikamla değil, genel bir afla taçlandırdı. Halkına artık özgür olanlar olduklarını söylemesi, bu fethin yalnızca askeri bir başarı olmadığını gösteriyordu. Bu söz, geçmişte kendisine ve takipçilerine baskı uygulayan Mekkelileri, fiziksel bir yenilgiden çok ahlaki bir dönüşümle karşı karşıya bıraktı. Hazreti Muhammed, yıllarca dışlandığı, tehdit edildiği ve ayrılmak zorunda kaldığı şehre geri dönmüş. Fakat bunu bir hesaplaşma anına çevirmemişti. Onun için asıl zafer, Mekke'nin ele geçirilmesinden çok, düşmanlıkların yeni bir topluluk düzeni içinde eritilebilmesiydi. Hazreti Muhammed bu süreçte bağışlamayı siyasi bir araç değil, topluluk kurucu bir ilke olarak kullandı. Geçmişte ona ağır düşmanlık göstermiş kişilerle bile ilişki kurdu. Hint gibi geçmişte Müslümanlar için acı hatıralarla anılan isimlerin af dilemesi, bu yeni dönemin sembolik anlarından biri oldu. Hazreti Muhammed intikam almak yerine merhameti tercih etti. Bu tavır, yeni toplumun istikrarı için gerekli bir uzlaşma hamlesiydi. Eski rakiplerin tamamen dışlanması yerine bazılarına yeni düzende yer verilmesi, Mekke'nin direncini kırarken Müslüman topluluğun siyasal alanını da genişletti. Fakat Mekke'nin teslim olması bütün sorunların bittiği anlamına gelmiyordu. Kureyş'in yeniden güç kazanmasından rahatsız olan kabileler vardı. Hevazin kabilesiyle yaşanan savaş, yeni düzenin hala kırılgan olduğunu gösterdi. Bu mücadelelerde Hazreti Muhammed, yalnızca askeri güçle değil, ganimetlerin ve ödüllerin dağıtımıyla da bağlılık üretmeye çalıştı. Eski düşmanların yeni Müslüman yapıya dahil edilmesi kolay değildi. Ancak Hazreti Muhammed, Arap kabileler dünyasında sadakatin çoğu zaman onur, çıkar ve güvenlik dengesine bağlı olduğunu biliyordu. Bu nedenle fetihten sonra izlediği siyaset, sert güçle uzlaşmayı birlikte kullanan dikkatli bir liderlik anlayışına dayanıyordu. Buna rağmen Hazreti Muhammed Mekke'yi yeni başkent yapmadı. Fetih sonrası beklenenin aksine Medine'ye dönmeyi tercih etti. Mekke manevi merkeze dönüşürken, Medine topluluğun siyasi ve sosyal hafızasının merkezi olarak kaldı. Hazreti Muhammed'in gerçek zaferi de yalnızca toprak kazanmak değil, bu iki şehri aynı inanç ve aidiyet etrafında birleştirebilmekti. Topluluk büyüdükçe Hazreti Muhammed'in siyasi rolü de genişledi. Farklı kabilelerden gelen heyetler Medine'ye gelerek bağlılık bildiriyor. Yeni düzen içinde yer almaya çalışıyordu. Necran'dan gelen Hristiyan heyetiyle kurulan temas, Hazreti Muhammed'in yalnızca Arap kabileleriyle değil, farklı dini topluluklarla da siyasi ilişki kurduğunu gösterdi. Fakat bu yoğun ilgi ve sürekli temsil zorunluluğu onun sağlığını etkilemeye başladı. Çocuklarının ölümü, kişisel kayıpları ve artan yorgunluğu onu daha fazla tefekküre yöneltti. Mezarlıklarda geçirdiği sessiz anlar, onun ölüm fikriyle giderek daha fazla yüzleştiğini gösteriyordu. Hazreti Muhammed, 63 yaşındayken son hac yolculuğunu gerçekleştirdi. Hazreti Muhammed bu yolculukta birlik, kardeşlik ve ortak inanç vurgusu yaptı. Kur'an'ı miras olarak bıraktığını ifade etmesi, sonraki dönemlerde farklı biçimlerde yorumlandı. Bazıları bu mirası Kur'an ve sünnet olarak anlarken, bazıları onun ailesini yani Ehl-i Beyt'i de bu mirasın merkezinde gördü. Bu yorum farkları, ileride Sünni ve Şii ayrımının zihinsel zeminini oluşturacaktı. Medine'ye döndükten sonra Hazreti Muhammed'in hastalığı ağırlaştı. Halefinin kim olacağı sorusu artık fısıltılarla konuşulmaya başlamıştı. Ali, Ebu Bekir ve diğer yakın isimler etrafında farklı beklentiler oluşuyordu. Hasta odasında yaşanan tartışmalar, Müslüman topluluğun Hazreti Muhammed sonrası döneme hazırlıksız yakalandığını gösterdi. Onun hasta yatağına isteklerini yazılı hale getirme düşüncesi gerilimi artırdı. Çünkü herkes geleceğin liderliği konusunda farklı bir kaygı taşıyordu. 8 Haziran 632'de Hazreti Muhammed vefat etti. Ölümü takipçileri arasında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Bazıları bu gerçeği kabullenmekte zorlandı. Bazıları ise topluluğun dağılmaması için hemen siyasi bir çözüm aramaya yöneldi. Hazreti Muhammed gece sessizce defnedilirken, bir yandan da onun ardından kimin lider olacağı tartışılıyordu. Sonunda topluluk Ebu Bekir'i seçti. Fakat Ali'nin ve Ehl-i Beyt'in konumu etrafındaki tartışmalar bitmedi. Böylece Hazreti Muhammed'in ölümü, yalnızca bir peygamberin vefatı değil, aynı zamanda İslam toplumunun liderlik, miras ve otorite sorunlarıyla yüzleşmeye başladığı büyük bir dönüm noktası oldu.